Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Şehri var 1400, Hicri Kamer'e 5 Safer 1443 ve Miladi 12 Eylül 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile Afganistan'ın 6 komşusunun sanal toplantısı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve kitabın konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptılar. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile teknik konuları görüştüğünü bildirdi. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 487 vatandaş daha hayatını kaybetti. Türkiye mültecileri kendi ülkelerine geri döndürmeye çalışıyor. Ve Celbu hapishanesinden kaçmayı başaranlardan birisi gördüğü işkenceler nedeniyle hastanelik oldu. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler daha fazla geliştirilebilir dedi. Düşmanların tüm husumetlerine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda gelişebileceğine inanıyoruz diyen reisi, İran ve Irak'ın bölge ve dünyadaki rolü ve uluslararası ilişkileri iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesinde de etkili olabilir diye ekledi. Reisi, Irak Başbakanı'nın iki ülke arasındaki vize iptali haberi çok sevindiriciydi. İran ve Irak, Şelemce-Basra demiryolu koridorunu geliştirmekten yanadır. Bu konu Başbakan El-Kazemi ve ilgili bakanlar tarafından takip edilecektir ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Irak Başbakanı ile görüşmede iki ülke arasında mali işbirliklerinin ele alındığını söyledi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi de Irak'ın İran'la ilişkilerin güçlendirilmesine özel önem verdiğini vurguladı. Terörle mücadelede Irak hükümetine ve halkına verdiği desteğinden dolayı İran'a teşekkür eden El-Kazemi, İran terör örgütü IŞİD ile mücadelede en başından beri Irak halkının yanındaydı ve Irak halkı bu desteğe her zaman minnettar olacaktır dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile teknik konuları görüştüğünü bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, "Yapıcı müzakereler gerçekleştirdik. Genel Müdürün Tahran'a gelmesi kararlaştırıldı," dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün Tahran'da bir araya geldiler. Görüşme sonrasında açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Grossi ile gerçekleşen görüşmeyi yapıcı niteleyerek iki taraf arasında teknik konuların ele alındığını söyledi. İslami gelecek toplantıya katılma ve toplantı çerçevesinde müzakerelere devam etmek konusunda Grossi ile mutabık kaldıklarını işaretle, Ajans Genel Müdürü'nün yakında Tahran'a gelerek yetkililerle müzakere yapmasının da kararlaştırıldığını, kameraların bellek kartlarının değiştirilmesi için Ajans Genel Müdürü'nün yeniden Tahran'a geleceğini vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran için önem arz eden hususun güven ortamı oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi. Grossi de İslami ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada İran ile ajans arasında muhtelif konular hakkında görüşme yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Ajans Genel Müdürü İslami ile ortak basın toplantısında da İran ile ajans arasında müzakerelerin sürmesi gerektiğinin altını çizdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürleri ortak bir bildiri yayınladılar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami arasında bugün Tahran'da düzenlenen görüşmenin ardından iki taraf ortak bir bildiri yayınlayarak İran ile ajansın muhtelif nükleer alanlarda teknik boyutta işbirliğinin gelişerek süreceğine vurgu yaptılar. Bildiride taraflar karşılıklı güven ve işbirliği ruhu ve sürmesinin önemine, İki taraf arasındaki konuların yapıcı bir ortamda ve sadece teknik boyutta ele alınmasına yineden vurgu yaptılar. Bildiride iki tarafın mevcut işbirliği ve angajman çerçevesinde karşılıklı görüşmelerin ilgili düzeylerde sürmesini kararlaştırdığını, bu doğrultuda İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının Viyana'da Ajans Genel Müdürü ile Ajansın Genel Kurulu Konferansı marjininde görüşeceği ve Grossi'nin de yakında Tahran'a geleceği bildirildi. Açıklamada ajans denetçilerine belirlenen izleme ekipmanlarının teknik servisini yapmasına ve bellek kartlarının değiştirmesine izin verildiğini, değiştirilen bellek kartların ortak şekilde mühürlenerek İran'da tutulması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.
Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Moskova'nın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında yapılan anlaşmadan memnun olduğunu belirtti. Ulyanov, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında yapılan anlaşmanın ardından paylaştığı tweette, Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretini başarılı niteledi. Ulyanov ayrıca Ajans Yönetim Kurulu'nun pazartesi günü başlayacak oturumunda bu görüşme ve elde edilen sonuçlarını memnuniyetle karşılayacağını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tüm General Abdurrahim Musevi limanlara demir atmak ve özgüvenin Deniz Kuvvetleri 75. Filo grubunun en önemli özelliklerinden olduğunu belirtti. Atlantik Okyanusu'nda görevini başarı ile tamamladıktan sonra ülkeye dönen İran ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. Deniz Filosu siyasi ve askeri yetkilileri, milletvekilleri tarafından karşılandı. Ordu Genel Komutanı Tüm General Musevi tören sırasında muhabirimizle yaptığı açıklamada bu deniz görevinin birçok özellikleri olduğunu, bunlardan birinin geçen 4 aylık görev sırasında farklı 4 mevsimi denizlerde yaşaması olduğunu ifade etti. Komutan Musevi gemilerin dalgalı denizlerden geçerek hiçbir limanı kullanmadığını ve sadece kendine güvendiğini vurguladı. 75. Deniz Görev Grubu'nu karşılama töreninde konuşan Tüm General Musevi, Başkomandan Ayetullah Hamine'yi ilk kez Atlas Okyanusu'na açılma düşüncesini onayladığını belirtti. Komutan Musevi buna göre İranlı deniz yetkili denizciler, Ümit Burnu'nu en ağır atmosferik şartların altında ve düşmanın siyasi ve psikolojik baskılarına rağmen aşarak Atlas Okyanusu'na geçtiğini ve böylece İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin fermanını yerine getirdiğini kaydetti. Musevi şöyle devam etti: "Bu tarihi görev tam bağımsız bir şekilde ve İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın bereketi ve başkomandan Ayetullah Hamenei'nin akılcı tedbirleriyle deniz kuvvetlerinin akılcı birimi, direnişi, şecaati ve cihacı hareketiyle gerçekleşti ve böylece inkılabın ikinci adımının gerçekleşmesi doğrultusunda önemli bir adım atılmış oldu."
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte İran'da koronavirüsten 487 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte koronavirüsten 487 vatandaşın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede şimdiye kadar koronadan yaşamını yitiren vatandaş sayısı 114.311 kişiye ulaştı. Sağlık Bakanlığı ayrıca dünden bugüne kadar 20.212.19 kişide daha korona vakası tespit edildiğini, böylece ülkede koronaya yakalanan vatandaş sayısının 5.295.786 kişiye yükseldiğini bildirdi. Bu arada İran'da 1.120.067 doz korona aşısının uygulanmasıyla ülkede günlük bazında yapılan aşı sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ülkede vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı 35.047.143 doza yükselmiştir.
Arap Ligi İşleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisinde Türkiye Arap ülkeleri için tehdit olarak nitelendirirken Türkiye bu suçlamaları tümüyle reddetti. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisinde Türkiye Arap ülkeleri için tehdit olarak nitelendirilirken Türkiye bu suçlamaları tümüyle reddetti. Faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır değerlendirmesi yapıldı. Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisinde Orta Doğu'da provokasyon yapmakla suçlanan Türkiye'den Irak ve Suriye dahil Arap ülkeleri topraklarından askerlerini çekmesi istendi. Bu açıklamalar Ankara'nın sert tepkisine yol açtı. Türkiye ile Arap Ligi arası giderek açılıyor. Son günlerde iki taraf birbirini suçlayan açıklamalarda bulundular. Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yer aldığı Arap Ligi, Türkiye'den Irak ve Suriye'deki askeri varlığına son vermesini isterken, Türkiye Arap Ligi'nin iddialarını tümüyle reddetti. Arap Ligi'nin de Dışişleri Bakanları'nın katıldığı Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları son toplantıda, Libya, Irak ve Suriye gibi Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da Ankara'nın müdahalelerinin bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirterek Türkiye'nin provokasyonlarına son vermesini de içeren bir dizi karara imza atıldı. Özellikle Libya'daki Türk müdahalelerini kınayan Arap ülkeleri Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını da reddetti ve bunu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin ve Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olarak değerlendirdi. Bu durum karşısında Arap Ligi, Mısır'ın başını çektiği Suudi Arabistan, Bahreyn ve Irak'ın da yer aldığı Arap ülkelerinin iç işlerine Türk müdahalesi konusunda bir komitenin kurulmasını da memnuniyetle karşıladı. Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında kabul edilen Türkiye yönelik Orta Doğu'da provokasyonları durdurması yönündeki kararlara Türkiye'den tepki geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz ifadesi kullanıldı. Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla Türkiye'yi hedef alan kalıplaşmış iddialarını sürdürmelerinin dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığının gayet iyi bilindiği vurgulanan açıklamada kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır değerlendirmesi yapıldı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere, Suriye başta olmak üzere, mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Türkiye'ye geçen gün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin geldiğini işaretle artık mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine döndürülmesi, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık.
Türkiye ikinci çeyrekte %21.7 büyürken en az 61.736 esnaf kepenk kapattı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonomide yaşanan sürece ilişkin bir çalışma hazırlayarak TÜİK'in Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde %21.7 büyüdü açıklamasına karşın esnaf şirketlerinin kepenk kapatmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ağbaba'nın çalışmasından öne çıkanlar şöyle: Türkiye'nin %21.7'lik büyüme kaydettiği dönemde en az 61.736 esnaf kepenklerini kapattı. 2021'in Ocak-Ağustos döneminde ise en az 48.000 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi iflas etti. Kapanma döneminin bitmesiyle işlerinin düzeleceğini düşünen esnaf geçmiş borçlarının altında ezilmeye devam ediyor. Esnaf iflaslarının %35'i kapanmaların ardından Haziran ayından başlayan normalleşme sürecinde gerçekleşti. Salgın tedbirleri süresince iktidarın aldığı kararlar ile aç kapa yapmak zorunda kalan, gelir kaybına göre hibe desteği alamayan ve banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnaf ayakta durmakta zorlanıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'ne göre bu yılın ilk 8 ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısı 61.736'ya yükseldi. İflasların 21.731'i ise normalleşme sürecinin başladığı Haziran ve Ağustos aylarında yaşandı. Bir diğer çarpıcı veri ise yeni tescil edilen esnaf sayısı oldu. TESK verilerine göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %28 azalarak 185.126 oldu. Normalleşme sürecinde şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de iflaslar devam ediyor. TOBB'nin ticaret sicil istatistiklerine göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde toplam 9.105 şirket tasfiye edildi. 18.491 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. 21.240 şirket de resmen kapatıldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısının toplamı 48 bine ulaştı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 9 PKK üyesi öldürüldüğü bildirilirken Diyarbakır ilinde düzenlenen operasyonda da 2 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullahova, Amerika'nın Erivan Büyükelçiliği'nin açıklamalarından bölgede gerilimi tırmandırabileceğini belirtti.
Filistin 5 esirle birlikte Celbu cezaevinden kaçmayı başaran esir Zekeriya Ezzübeydi'nin aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail ordusu esir Zekeriya Ezzübeydi'nin bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hayfa kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Pakistan Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenlendi. Pakistan Büyükelçiliği önünde toplanan Afgan vatandaşları Pakistan, Afganistan'dan çekil sloganı atarak İslamabad'ın Afganistan'ın içişlerine müdahalesinin son bulmasını istediler. Kabil'de Pakistan karşıtı gösteriye çok sayıda eylemcinin de katıldığı bildiriliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. akşamki ilk yorumumuz Türkiye ve Arap Birliği arasında Irak ve Suriye gerginliği konusunda. Türkiye yönetimi ile Fars Körfezi'nin kıyısındaki gerici Arap ülkeleri arasında Irak ve Suriye ile ilgili konular arasında gerginlik giderek büyüyor. 2011 yılında Amerika ile bazı Avrupalı ve gerici Arap müttefikleri ve de Türkiye, Suriye'de Beşar Esad'ın yasal yönetimini düşürmek ve devirmek için askeri girişimde bulunduğu sırada Şam yönetimi ve Suriye halkı her daim Amerika ve müttefiklerin askeri saldırı ve çabalarından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdiler. Bu arada Amerika'nın Suriye ve hatta Irak halkına yönelik cinayetlerinde ortak olan Arap Birliği'nin üyeleri son sıralarda Türkiye ile hesaplaşma amacıyla Irak ve Suriye bahanesiyle Türkiye aleyhinde bildiri yayınlamaya çalışıyorlar. Bu arada Suriye ve Irak yönetimleri defalarca eski Arap müttefiklerinin aleyhinde açıklama yapıp işgalci çabaları kınarken Arap Birliği de Türkiye'ye karşı açıklama yapmaya hazırlanıyor. Arap Birliği yetkilileri geçtiğimiz senelerde her daim Suriye ve Irak topraklarının Türk askerlerince işgal edilmesi bahanesiyle Ankara'yı işgalcilik ile suçlamakla Türkiye'ye karşı kendi hedeflerini gerçekleştirmeye var gücüyle çalışmıştır. Kuşkusuz Arap ülkeleri Suriye ve Irak yönetimlerine sözde yardımından çok geç kalmışlardır. Uzmanlar Arap ülkeleri gerçekten Suriye ve Irak halkının iyiliğini isteselerdi, geçtiğimiz senelerden itibaren bu bağlamda çaba göstermeleri gerekirdi ve Irak ve Suriye'nin askeri işgal için işgalcilere yapılan yardımlara engel olurlardı, diyorlar.
Bu arada Suriye ve Irak yönetimlerinin izni olmadan bu ülkelerin topraklarının bir kısmını işgal eden Türkiye'de Suriye'nin işgal bölgelerinde insani faaliyetler gerekçesiyle Türk okulu inşa etmek, elektrik ihraç etmek ve kendi milli para birimini yaygınlaştırma gibi bir takım yasa dışı hareketleriyle Arap yönetimlerinin suçlamalarına karşı kendi yaklaşım ve pozisyonunu güçlendiriyor. Arap Birliği Bakanlar Konseyi 8 Eylül tarihindeki olağan toplantısında Türkiye'nin Irak ve Suriye dahil bazı Arap ülkelerindeki askeri varlığını kınarken Türkiye'den Arap ülkelerindeki tüm askerlerini geri çekmesini ve Arap ülkelerinde radikal militanlar ve kuruluşlara desteğini çekmesini istediler. Aslında Amerika ve Arap ve Batı müttefikleri Türkiye ile birlikte Suriye ve Irak milletlerinin refahı adına bir adım atmadıkları gibi Suriye yönetimini düşürmek ve Irak'ta etkinliğini artırmakla bu ülkelerin doğal kaynaklarını yağmalamak için her türlü girişimde bulunmuşlar. Oysa bu ülkeler Irak ve Suriye yönetimleriyle anlaşarak her iki ülkenin milletlerinin yardımına koşması gerekirken Irak ve Suriye kaynaklarına göz dikmişlerdir. Nitekim İran ve Rusya, Suriye'nin yasal devlet başkanı Beşar Esad'ın ve Bağdat yetkililerinin isteği üzerine bu ülkelere danışmanlık yardımında bulunmuştur. Bu bağlamda Suriye Direniş Komutanlarından biri olan Ömer Hüseyin Hasan, İran'ı, Suriye halkı ve hükümetine IŞİD terör örgütüyle mücadelede yardımından dolayı takdir ederek tüm işgal topraklarının Amerika'nın kontrolünden çıkarılmasına vurgu yaptı. Suriye Direniş Komutanı Hasan'ın İran'dan şükranlarını bildirmesi, Suriye ve Irak halkı tarafından İran'a gelen takdirlerin sadece ufak bir örneği sayılıyor ve İran'ın bu ülke halkının gerçek dostu olduğunu gösteriyor. Ancak Arap ülkeleri ve hatta Türkiye, Suriye ve Irak'ı başka ülkelere karşı kullanmaya ve kendi hedeflerine ilerletmeye ve gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan'ın büyük güçlerle ilişkilerinde dış politikasının değişmesi konusunda. Suudi Arabistan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretini iptal ederken Rusya Parlamentosu Uluslararası İşler Başkanı'nı Riyad'da ağırlaması, bu ülkenin diğer küresel güçlerle ilişkilerini güçlendirme peşinde olduğunu gösteriyor. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon basın servisi geçen hafta çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika Savunma Bakanı'nın Suudi Arabistan'a ziyaretinin belirsiz bir süreliğine ertelendiğini duyurdu. Daha önce Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada Riyad yönetiminin isteği üzerine bu ziyaretin ertelendiğini bildirmişti. Ama Suudi Arabistan neden Amerika Dışişleri Bakanı'nın Riyad ziyaretini erteledi? Kuşkusuz Suudilerin bu gelişimi Amerika yönetiminden ne kadar öfkelendirdiklerini gösteriyor. Amerika Başkanı Joe Biden seçim kampanyası sırasında Suudi yönetimi sık sık eleştirmişti. Biden, Suudi Arabistan'ın asi bir ülke haline geldiğini belirterek onların yaptıkları için bedel ödemeleri gerektiğini söylemişti. Amerika Başkanlığı seçim kampanyası sırasında birçok uzman ve gözlemci, Biden'in seçimleri kazanması halinde Amerika ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerindeki balayının son bulacağına inanıyordu. Biden, Amerika başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Yemen Ensarullah hareketini terör listesinden çıkarttı. Buna ilaveten Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'nin feci cinayet dosyasını öncelik gündemine aldı ve bu bağlamda gizli raporun bazı bölümlerini de yayınladı. Aslında Amerika, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nda feci şekilde öldürülen Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili raporu yayınlamak ve Suudi yönetimin insan haklarını fahiş şekilde ihlalini gözler önüne sererek bu ülkeye yönelik baskıyı arttırmış oldu. Bu konu adeta Ali Suud'un yumuşak karnı haline gelmiştir.
Buna ilaveten Amerikan Başkanı Joe Biden son sıralarda 11 Eylül saldırılarına ilişkin belgeler üzerindeki gizliliğin kaldırılması için talimat verdi. Suudi vatandaşlarının 11 Eylül olaylarından karıştıklarından Amerikan yönetiminin bu girişimi Suudilerin Washington'a karşı öfkesini daha da tırmandırmış oldu. Başka bir ifadeyle Suudi yönetim, Amerika ile ilişkilerinde karşılıklı saygının artık gündemde olmadığı ve Washington'un Riyad ile ilişkilerinde bu ülkenin menfaat ve çıkarlarını dikkate almadığı kanaatine varmıştır. Bu bağlamda Suudi prenslerden Sultan bin Halid Al Saud Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Suudi Arabistan ziyaretinin iptal edilmesini işaretle Suudi Arabistan'ın Amerika'nın Savunma Bakanı'nın ziyaretini iptal ettiğini ve eş zamanlı olarak Duma, Uluslararası İşler Başkanı'nı da Riyad'da ağırladığını belirterek Büyük Suudi Arabistan'ın hiçbir ülkenin de diktesini kabul etmediği ve ortak çıkar ve karşılıklı saygı çerçevesinde başkalarıyla işbirliği yaptığını kaydetti. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat servisi başkanı Türkiye Faysal da Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Patriot savunma sistemlerini Suudi Arabistan'dan çekme kararını eleştirirken Suudi Arabistan'ın Amerika'nın yardımını tercih etti ancak Yemen'den gelen hava saldırılarına karşı koymak için diğer yardımların peşinde olduğunu söyledi. Faysal'ın bu sözleri Suudi Arabistan ile Amerika ilişkilerindeki anlaşmazlıkların Riyad'ın Amerika'nın Rusya gibi rakipleriyle işbirliği yapmayı kabul edecek kadar derin olduğunu gösteriyor. Bu girişim Washington'u etkilemek ve Riyad'a karşı baskıyı azaltmak amacıyla gerçekleşse de Ali Suud'u Amerika'ya fazlasıyla bağımlı olmanın da ülkenin çıkarlarını karşılamadığı gibi Riyad için hasara yol açtı kanaatine vardırmış olabilir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın 6 komşu ülkesi Dışişleri Bakanlarının ortak bildirisini yayımlayarak Afgan halkının kendi geleceğini belirlemesi gerektiği ve her türlü barış ve uzlaşma planının onların ülkelerine uyması gerektiğini bildirdi geçtiğimiz hafta. Söz konusu bildiride İran İslam Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin Dışişleri Bakanları arasındaki sanal görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği vurgulandı. Biz de bugün sohbetimizde hem bu görüşmeyi hem de Afganistan'ın geleceğiyle ilgili kaygıları ve şüpheleri konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Khorasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bu sanal görüşme özellikle Afganistan'ın son olarak yaşanan gelişmeleriyle ilgili çok dikkat çekiciydi. Pakistan'ın bu konuda ön ayak olması ve Afganistan'la ilgili açıklamalarını biz her zaman haberlerde, çeşitli haberlerde duyuyoruz. Siz nasıl buldunuz bu görüşmeyi? Bu 6 komşu ülke Afganistan'la ilgili nasıl bir bildiri yayınladılar sizce?
Vallahi ben hiç Afganistan'da geçen olayla hiç olumlu bulmuyorum. Pakistan'ın buradaki müdahalelerini hiç de olumlu bulmuyorum. Doğruluğundan emin olmadığımız için çok fazla üzerinde durmuyoruz ama hala bir şey söyleniyor ki yani Taliban bile çok belki biraz daha ılımlı bir bakanlar kurulu ilan edecekmiş. Bütün kapsayıcı yani bütün etnik, dinsel ve sosyal grupların katılımıyla dışarıdan gelen bir misafir ki tabii ki besbelli Pakistan İstihbarat Örgütü Başkanı. O gelince her şey değişti ve Peştun ağırlıklı, Taliban ağırlıklı bir kabine oluştu. Bu nedenle ben asla Pakistan'ın bölgedeki girişimlerini hiçbir zaman yani yorumcu ya da yazar olduğumdan beri hiç zaman olumlu karşılamadım. Bu nedenle de Pakistan'ın girişe değil. Ki Pakistan denince çok güzel bir laf var. Pakistan devletinin ordusu yok. Pakistan ordusunun bir devleti var. Onun da işte biliyoruz askeri ICI diye bir istihbarat örgütünün çok uzun zamandan beri ta Hindistan'dan ayrıldığından beri İngiltere'nin nasıl bir oyunuyla kurulduğunu, Pakistan'ın bölgedeki girişimlerini, Suudi Arabistan ve içi dışlı olmasını ben olumlu karşılamıyorum. Hatta son biliyorsunuz ki şeyde nedir son bu Penşir mukavemetinde diye direnişinde de kesindir ki Pakistan'ın en azından İHA'ları veya uçakları orada halk bombaladılar. Bu nedenle Pakistan içinde olduğu hiçbir şey Afganistan halkı için iyi değildir. Afgan halkı da bunu biliyor. Nitekim Afganistan'ın bütün şehirlerinde kahrolsun Pakistan sloganlarıyla yürüyüşler yapılıyor. Yok Özbekistan böyle olacak, Tacikistan böyle olacak. Bu bakımdan çok fazla da ben bunlara açıkçası prim verecek veya buna olumlu değerlendirecek değilim. Yarın bugün buna olumlu değerlendirirler. Tarih önünde hesap vermek zorunda değiller.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi Çin ile Rusya, Taliban ile farklı bir bakışa sahipler galiba. Siz bunların tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz dış politikalarıyla ilgili?
Şöyle ki Çin'e baktığımızda Çin çok enteresan bir dış politika izler. Çin'in illa her politikasını ile böyle yani bunu yapıyor da Çin halkı ile ilgili. Çin'in bir kere orada emin olun Çin'in yumuşak karnı nedir? Doğu Türkistan meselesidir. Biliyorsunuz Doğu Türkistan İslam Uyanış Örgütü de bir şekilde bu Selefi Vahabi terör örgütlerini içi dışlıdır. Bunların ben kamplarının çok önceden filmlerini yayınlandı Afganistan'da. Bunların orada şeyler var yani IŞİD en azından El-Kaide hakimiyetinde olan bölgelerde Çin'in doğrudan doğruya toprak bütünlüğüne hedef alan bir Selefi ordudan söz ediyoruz. Bu Hindistan, Çin için geçerli ama Çin tabii çok büyük bir devlet olduğu için belki de bunları terör etme için belki de elindeki paralarla en azından şu anda biliyor ki Taliban'a batıdan bir yüz vermeyecekler bu en azından görünürde. En azından paralarıyla Taliban devletini ya da Taliban'ın bir kısmını kendine şey yapmak istiyor. Yani bağlamak istiyor. Bunu böyle düşüneceğiz. Ama uzun vadede Çin hükümeti biliyor ki Taliban'ın hakim olduğu bir Afganistan Çin'in asla toprak bütünlüğüyle doğrudan şey değildir, uyumlu değildir ve Çin için tehlikedir. Rusya'ya gelecek olursak, Rusya'nın da böyle bir dış politikası vardır. Tabii sonra hep farklı farklı açıklamalar geliyor ama son zamanlarda mesela gelen Lavrov'dan galiba dün bir açıklama vardı. Kapsayıcı olmadığı için Afganistan hükümetinde oluşan Taliban'ın bunlar şeye katılmayacaklarını söylediler törenlere, yani bu tanıtım törenlerine, bakanlar konumu görev başlamasına. Ama Rusya'da belli olmaz. Rusya'nın hareket dış politikada çok farklı farklı gelgitleri olabilir. Bunlar da tabii Rusya'nın dış politikasının gelecekte en azından şöyle bir şey var. Rusya için de şöyle söz konusudur. Yani Amerikan üstü olmayan yakınında bir ülke düşünün. Bunu böyle düşünürüz ama öte yandan şöyle, yani galiba Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda da iki ayrı kanat varmış veya Milli Savunma Bakanlığı'nda. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Gelecekte önümüzdeki zamanlarda Taliban'ın hakim olamadığı ülkede en azından El-Kaide, IŞİD ve benzer örgütlerinin tekrar Kafkasya istihlasızlaştırma için Çeçenistan'a el atacaklar. Çeçen davasını Rusya'nın bitirdiği, düşündüğü Çeçen meselesini tekrar gündeme getirecekler. Onu öyle düşünüyorum. Kaldı ki Rusya için çok önemli olan, güvenliği önemli olan hem Rusya hem Çin'e Şanghay İşbirliği örgütünde olan ülkeler, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın güvenliği çok önemlidir. Bu ülkelerde tekrar muhtemelen Taliban'ın hakim olamadığı bölgelerden bu terör örgütleri hem o ülkelerde tekrar istikrarsızlığı yapabilirler, hem oradan Kuzey Kafkasya'ya, örneğin Çetinistan'a veya diğer Dağıstan'a veya başka yerlere geçebilirler ve Rusya'nın kendi içerisinde yapabilirler. Çünkü bu terör örgütlerinin bir çoğunun arkasında biliyoruz ki bakın istihbarat örgütleri var, her ne kadar maskeleri başka türlü olursa. Bu nedenle de Rusya'da bu konuda tedirgindir. Ben belli zaten tedirgin olduğu. Sınırlar nasıl güvenceye alacaktır? Üstelik şöyle düşünün. Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'ın ne yazık ki İran'la, şu andaki konumu söylüyorum, Rusya'yla bir şekilde Rusya'yla şeyler, yani Orta Asya devletler üzerinden, hatta Tora Bora dağlarından Çin'le bir sınır komşuluğu var. Tacikistan'la tabii doğrudan doğruya. Bunlar da açıkçası Orta Asya'nın güvenliği için çok tehlikeli şeylerdir. Biz bugün bunlar konuşmuyoruz ama emin olun birkaç yıl içerisinde Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'ın, yani güvensiz Afganistan'dan kaynaklanan terör tehditlerini ortaya söyleyerek biz burada konuşup değerlendirdiğimiz zaman bugünden safımı da belirliyorum, teorimi de koyuyorum ortaya. Taliban Orta Asya'nın ortasına bırakılan bir bombadır. Değil mi? Rusya'nın elinde, Amerikan elinde, İngiltere'nin elinde, bunun daha sonraki bunun da Pakistan elinde. Evet. Pakistan'ı Amerika'dan ayrı düşünmemek lazım. Biz de biliyoruz ki nihayetinde Taliban'ın arkasında Made in Pakistan yazıyor. Hocam. Böyle ve onun arkasında Suudi Arabistan. Yani bunların bölge için iyi bir uyku gördüklerinden hiç mi hiç şey yok yani.
Peki.
Böyle bir şey düşünmüyorum.
Ben. Peki, kısa olarak şuna da değinmenizi rica ediyorum. Sizce Afganistan'ın komşuları bu ülke halkına barış ve çözüm getirmede nasıl bir rol oynuyor?
Öncelikle bakacaklar, en azından şöyle bir durum olacaktır. Böyle küçük çıkarların dışında, ben bugün bundan ticaret yapayım, bunu yapayım. Öncelikle en azından Taliban'ın o sağduyulu kısmıyla asla Taliban'ın ülkesilerini bölgedeki terör örgütlerine destek için bir meydan veya saha bırakmayacaklarını. Mesela diğer İran'a baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinde Belucistan'da bir terör örgütü var. Ceyş-i Adli diyorlar. Ondan sonra Sundurlar diyorlardı. İran hükümeti bunu bir şekilde bertaraf etti ve şu anda güvenli bir ortam var. Ama yarın olur ya oradan veya Pakistan'dan tekrar bu örgütlerin, tabii İsrail'le Suudi'ye sadık katmak lazım. Burada tekrar oradan sınırdan geçip, çünkü büyük sınırlar var çok uzun. Oradan geçip de İran'ı istikrarsızlaştıracaksa bu İran'ın güvenliği için önemli bir tehlikedir. Veya IŞİD'in o sözde Büyük Horasan dedikleri, İran'ın büyük kısmını, kuzey batısını, kuzey doğusunu ilgilendiren bölgeler var. Veya Özbekistan'da işte dediğim gibi, Özbekistan'da çok eskiden bir Özbekistan İslam Uyanış örgütü var ki onun lideri çok önceden Cumali Mingani bir şekilde öldürüldü. Onları tekrar eğer saha atılacaksa Afganistan'da bu çok önemlidir. Bu nedenle dolayı en azından, çünkü Afganistan'da şu anda bir şey üretilmiyor, bölge ülkelerden giden elektriğe, suya, yiyeceğe, içeceğe, her şeye ihtiyacı var. Her şey Katar uçakla taşıyamaz. Katar arkasında Taliban'ın veya her şey Pakistan'dan gelemez. Bu nedenle dolayı dilerim en azından bu şekilde Taliban'ın oluşturacağı devlet ne diyeceksek İslam'a emanet mi derler, ne diyorlarsa kendilerince, en azından Afgan halkının şeyini düşünerek, ilacını düşünecek, tüketim maddelerini düşünecek, inşaat malzemelerini düşünecek şekilde en azından birazcık da yani bu fevri hareketlerden, bundan önceki Taliban gibi bugün gidip Bamiyan'daki bu heykellerini bombalayacak, yarın Mezar-ı Şerif'te İranlı diplomatları öldürecek. Dilerim böyle bu şeyden vazgeçsen en azından, ama çok umudum yok mu da söyleyeyim yani, böyle bir şey düşünüyorum.
Evet. Abbas'cığım, kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Afganistan'ın 6 komşu ülkesinin sanal oturumu ve Afganistan'la ilgili yaşanan gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur-i İslami gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Amerika ve Türkiye'nin Suriye'de teröre destek vermeyi durdurmaları gerektiğini vurgulaması, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin geldiği başkent Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmesi gibi haberleri yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden biri, Filistinli esirlerin bir damla kanının dökülmesi durumunda direnişin silahlarının Siyonistlere sert bir yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey yetkilisi olan Halid Elbataş yaptığı açıklamada, Siyonist rejimi Filistinli esirlere herhangi bir zarar verilmesi konusunda uyardı. Halid Elbataş, El Meyadin kanalına şunları söyledi. Direnişin silahları bekliyor ve 6 mahkumun her birinden bir damla kanın dökülmesi durumunda bu silahlar harekete geçecektir. Bu nedenle işgalcileri esirlere zarar vermemeleri konusunda uyarıyoruz. Halid Elbataş, insan hakları örgütlerine ve ülkelere Filistinli savaş esirlerine yönelik baskıcı eylemlerini durdurması için korsan Siyonist rejime baskı yapma çağrısında bulundu.
İttilat gazetesinde İran'ın ülkede rekor sayıda koronavirüs aşısı yaparak Almanya ve Fransa'nın ardından haftalık koronavirüs aşılaması sayısında 3. sırada yer alması, İslam İran Ordusu Başkomutanı General Seyyid Abdurrahim Musevi'nin İran donanmasının küresel istikbari stratejik şaşkınlığa uğrattığını söylemesi gibi haberler yer verilirken, Cevan gazetesinde Bercan nükleer anlaşmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Paris'te temaslarda bulunan Amerika'nın İran İşleri Özel Temsilcisi Robert Malley, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği Troikası ile Bercan nükleer anlaşması üzerine müzakerelerini yapıcı niteledi. Twitter hesabında bir açıklama yapan Amerika'nın İran İşleri Özel Temsilcisi Robert Malley şu ifadeleri kullandı. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği Troikası'nda yer alan 3 ülkede meslektaşlarımızla Bercam nükleer anlaşmasının geleceği ve karşılıklı olarak bu anlaşmaya geri dönmenin önemi üzerine yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. Amerika Dışişleri Bakanlığı Mali'nin Moskova ve Paris ziyaretinin amacını Rus ve Avrupalı ortakları ile Bercam nükleer anlaşmasını görüşmek ve böylece bu anlaşmaya karşılıklı geri dönmek konusunda bir mütabakata varma şeklinde açıkladı. Amerika Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'a girdikten sonra Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmek istediğini açıklamasına rağmen Viyana'da 6 tur müzakereleri rağmen bu sözünü yerine getirmedi. İslami İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde şöyle dedi. Biz faydalı müzakerelere karşı değiliz. Ancak müzakerelerin programı ve sonucu İran'a dayatılan yaptırımların kaldırılması olmalı. Sırf müzakere etmiş olmak faydasız bir iştir.
Hemşeri gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn'de halife rejimine karşı protesto gösterileri devam ediyor. Saut al-Maname haber ajansının bildirdiğine göre Bahreyn halkı cumartesi akşamı Senabes kentinde düzenlediği gösteride halife rejiminin Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme girişimini protesto etti. Protestocular ayrıca siyasi tutukluların kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerektiğini haykırdı. Bahreyn El Vefak Cemiyeti geçenlerde halife rejiminin Tel Aviv'e büyükelçi atamasına verdiği tepkide Bahreyn'in Tel Aviv büyükelçisi olarak atanan Halid Yusuf El Celahemen'in sadece kendisi ve kendisini atayan temsilcisi olduğunu bildirirken Bahreyn halkının Bahreyn'in Tel Aviv büyükelçisi ve işgalci Siyonist rejimi resmen tanımayacağını duyurdu. El Vefak Cemiyeti ayrıca Bahreyn'in Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğini kaydederek Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmenin büyük bir ihanet ve utanç vesilesi olduğunu duyurdu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle tekrar birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte deneyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Milyonlarca Amerikalı işsizin işsizlik maaşının kesilmesi.
Amerika'daki azınlıklar ve çocuklar arasında açlığın artması.
Siyahiler arasında işsizliğin artması.
Biden'ın istihdam ve işsizlik alanındaki sorunlara bahane aramaları
ve Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Fars Körfezi bölgesine ziyareti,
geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Federal hükümetin koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşları koruma planının sona ermesiyle birlikte 8 milyon 900 bin kişi tüm işsizlik yardımlarını kaybetti. ABC News Salı günü haftada 2.7 milyon kişinin daha 300 dolarlık haftalık işsizlik maaşının kesildiğini, ancak kimi hükümet nakit yardımlarının devam edeceğini duyurdu. Kongre'den Amerikalı işsizlere yardım etme kararından yaklaşık 18 ay sonra pazar günü bu yardımlar ve avantajlar kesildi ve artık Aralık ve Mart aylarında uzatılan bu yardımların bir daha uzatılması pek mümkün görünmüyor.
Planın önemli bir kısmı Amerikalı işsizlere Nisan 2020'den Temmuz 2020'ye kadar 600 dolar olan haftalık bir ödenek ile ilgiliydi. Ancak Kongre Aralık ayı sonlarında başlayan ikinci aşamada bunu 300 dolara indirdi. Şimdi ise vatandaşların en az 8 milyonu herhangi bir tazminat veya işsizlik maaşı almıyor. Ayrıca 2 milyon 700 bin kişinin haftalık 200 dolarlık sosyal yardımı da kesilmiştir.
Yaklaşık 2.7 milyon Amerikalı vatandaşa yapılan yardımlar, 24 eyaletin bu programları erken sona erdirme eyleminin ardından Haziran veya Temmuz 2021'de kesildi. Biri hariç hepsi cumhuriyetçi olan bu eyaletlerin valileri vatandaşları iş bulmaya ve yeniden çalışmaya zorlamayı amaçladığını belirtti. Buna ilaveten bazı vatandaşlara ayrıca çocuk yetiştirme yardımları, sağlık hizmetleri verilmektedir. Bu durum vatandaşların yeniden iş bulma isteklerini azaltmada önemli bir faktördür. Amerika ekonomisi şu anda istihdamı ve ekonomik büyümeyi canlandırmak ve artırmak için zorlu bir yoldadır.
Oxford Ekonomi Enstitüsü'nde ekonomi uzmanı olan Lydia Bosor, Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'un hızlı yayılması devam ederken Amerika ekonomisine yönelik riskler yüksek seviyede olmaya devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Para Fonu da dahil olmak üzere çeşitli kurumlara göre 2021'deki Amerika ekonomik büyümesi olumlu olsa da ancak Çin'den daha düşük olacaktır. Amerika ekonomik büyümesinin yükünü taşıyan tüketici talebindeki kademeli toparlanmanın bir sonucu olarak Amerika ekonomisinin bu yıl sonuna kadar korona durgunluğundan tamamen kurtulması bekleniyor. Son dönemde işsizlik ve enflasyon yükselişte olmasına rağmen aylar içerisinde tekrar düşüş yoluna geçeceği tahmin edilmektedir. Amerika ekonomisi korona salgını nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü krizini yaşıyor.
Amerika hükümeti çarşamba günü 2020'de çocuklar, siyahiler, Latinler arasında açlığın arttığını duyurdu ve şunları duyurdu. Koronavirüsünün yayılması birçok işletmeyi kapattı ve milyonlarca insanı beslenme sorununa yol açtı. Bu kriz en şiddetli şekilde çocuklar, siyahiler, Latinler arasında yaşandı.
Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda güvensizliği 2020'de %10.5'e ulaştı ve bu da 2019'daki rakamlar ile aynı olmasına rağmen büyük durgunluktan sonraki en düşük rakam sayılmaktadır. Sosyal ve ekonomik krizler, COVID-19 hastalığının yayılması ve Amerika hükümetlerinin performansı ile yoğunlaştı. Koronavirüsün patlak vermesinden bu yana çeşitli Amerikan şehirlerinde yoksulluk ve açlık katlanarak arttı. Örneğin New York'ta açlık ve gıda güvenliğinden acı çeken insanların sayısı ikiye katlanarak yaklaşık 2 milyona ulaştı.
Amerikan hükümeti koronavirüs krizinin olumsuz sonuçları ile başa çıkmak için muhtaç ve savunmasız kişilere gıda sağlamak için milyarlarca dolar harcadı. Amerikan hükümeti siyahiler ve Latinler arasındaki açlığın keskin bir şekilde arttığını da kabul etti. 2020 yılına dek siyahi hanelerin %25'inden fazlası gıda güvensizliği yaşamıştır. Bu durum ırk ayrımcılığının beyaz olmayan insanları birçok yönden etkilediğini gösteriyor. Yakın tarihli bir rapor, siyahilerin ve Latinlerin ülkedeki koronavirüs kurbanlarının çoğunluğunu oluşturduğunu, Latinlerin Amerika nüfusunun %18'ini oluşturduğunu, ancak koronavirüs kurbanlarının %24'ünün Latinlerden olduğu, siyahilerin de Amerikan nüfusunun yalnızca %12,5'unu oluşturmasına rağmen koronavirüs kurbanlarının yaklaşık %19'unu oluşturduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Ağustos istatistikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlikte düşüş olduğunu gösterirken, yeni istatistikler siyahi Amerikalılar arasındaki işsizliğin arttığını gösteriyor. Amerika işgücü piyasasına ilişkin son raporlar sadece Ağustos ayında istihdamda beklenenden daha düşük büyümeyi yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda siyahi işçiler, ergenler ve akademisyenler arasında işsizliğin arttığını da gösteriyor.
Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın 3 Eylül'de yayınladığı istihdam raporu, Temmuz'da 1.05 milyon olan istihdam artışının Ağustos'ta 235 bin kadar olduğunu ve 750 bin yeni iş tahmininin gerisinde kaldığını gösterdi. Amerikalı ekonomi analisti Mark Hemrick, Ağustos ayında istihdam yaratma veya bu durumu iyileştirmedeki ciddi eksiklik göz önüne alındığında koronavirüs delta varyantının Amerikan ekonomisini etkilemiş olduğunu söylemek mümkün. İstihdam artışı beklenenden çok daha düşük ve Ocak ayından bu yana en düşük seviyededir değerlendirmesinde bulundu.
İşsizlik oranı Temmuz ayındaki %5.4'ten Ağustos'ta %5.2'ye düşmüştür. Amerika'daki toplam işsiz sayısı ise 8.4 milyonun altına düşmüştür. %5.2'lik işsizlik oranı salgın başladığından bu yana en düşük rakam olmasına rağmen salgın başlamadan önceki %3.5'lik işsizlik oranından daha uzak. İşsizlikteki düşüş Amerika'daki tüm gruplar için aynı olmadığı da belirtilmelidir. Temmuz'dan Ağustos'a kadar siyahiler arasındaki işsizlik oranı %8.2'den %8.8'e yükselmiştir. 16 ile 19 yaşındakiler arasındaki işsizlik %9.6'dan %11.2'ye ve eğitimli insanlar arasında %5'den %5.1'e yükselmiştir. Bu değişiklikler sıradan görülebilir ancak ekonomistler Amerika'daki son eğilimi endişe verici olarak değerlendirmektedirler.
Ekonomist Eliza Gold şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Ağustos ayında siyahiler arasındaki işsizlik artışı kesinlikle düşündürücüdür. Bu kesimde işsizlik oranının zaten diğer tüm gruplardan daha yüksek olduğu akılda tutulmalıdır. Şimdiye dek aylık istihdam artışı ayda 586 bin iş kadar oldu ve Nisan 2020'den bu yana Amerika'da 17 milyon iş fırsatı yaratıldı.
Amerika Başkanı Joe Biden 3 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada istihdam raporunun sunduğu genel resmin Amerika'daki ekonomik toparlanmanın istikrarlı ve güçlü bir şekilde ilerlediği yönünde olduğunu söyledi. Amerika Başkanı Biden şöyle konuştu. Bugün bazı insanların daha fazla istihdam istediğini biliyorum. Zaten ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ancak bu yıl gördüğümüz şey istikrarlı büyüme sayesinde aydan aya iş yaratmanın da ilerlemeler kaydetmesidir. Biden Ağustos ayında Amerika'da istihdamı daha fazla arttırmamalarının koronavirüs delta varyantının patlak vermesinden dolayı olduğunu belirtti. Ancak Amerikalı politikacılar Beyaz Saray'ın istihdam artışının yavaşlatma bahanesini haklı bulmadıklarını belirttiler.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin pazar akşamı ayrı ayrı seferler halinde Amerika ortağı ve müttefiki sayılan ülkelere ziyaretler gerçekleştirmek üzere yola çıktılar. Bu iki Amerikalı yetkili bu ülkeler ile Afganistan isyanlı tehditlerin tekrar ortaya çıkması hususunda görüşmeler gerçekleştirdiler.
Amerika'nın Joe Biden'in bu sonsuz savaştan kurtulma amacı ile gerçekleştirilen iddiasına rağmen Afganistan'dan skandal bir şekilde çekilmesi küresel açıdan ve Washington'un ortakları açısından bile Amerika'nın etkin küresel bir güç olarak konumunu kaybetmesi şeklinde yorumlandı. Şimdi ise Amerika'nın Fars Körfezi bölgesi dahil bölgesel müttefikleri ve ortakları, Washington'un ortaklarına karşı güvenlik taahhütlerine ve bağımlılıklarına bağlı kalıp kalmayacağı hususunda ciddi tereddütler yaşamaktadırlar.
Bu yüzden görünen o ki Amerikan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanlığı'nın bölgeye yaptığı ziyaretlerinin temel amacı Washington'un ortaklarına güven duygusunu aşılamaktır. Bu bağlamda Biden'in Amerika'nın Afganistan'daki askeri varlığının sonlandırmasının ve daha çok Çin ve Rusya'nın yarattığı güvenlik sorunlarına odaklanmasının Amerika'nın Batı Asya'daki ortaklarının bırakılması anlamına gelmediği algısı yaratılmak istenmektedir.
Tabii ki söz konusu iki yetkilinin özellikle de Amerika Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan gibi Amerika'nın bölgesel ortakları ile Afgan mültecileri kabul etme hususunda müzakere yapması, aynı zamanda Katar'ın Afganistan krizinde daha fazla rol almasını istemesi de öngörülmektedir. Amerika 10 yıllar boyunca Fars Körfezi bölgesinde ortaklarının güvenliğini temin etme bahanesiyle bölgede yoğun bir askeri varlık göstermiş ve bu doğrultuda da Amerika Deniz Kuvvetleri'nin 5. filosu Bahreyn'e konuşlandırılmıştır.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Çin'i Amerika'nın güvenlik önceliği gösterse ve de Rusya'ya karşı ciddi stratejik sorunlardan söz etse de şimdiye dek Amerikan güçlerinin Fars Körfezi bölgesindeki güçlerinin son bulması ile ilgili söz etmemiştir. Bu yüzden de Amerika'nın Irak'taki askeri varlığının yakında son bulması ihtimaline karşın ve de Amerika'nın bölgedeki güçleri ve askeri teçhizatlarının azaltılmasına rağmen Washington'un hala Fars Körfezi bölgesinde askeri varlığının sürdürmek istediği söylenebilir.
Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, Fars Körfezi bölgesine ziyarete çıkmadan önce terör tehditlerine odaklı kalmanın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu. Amerika halkına yönelik dünyanın farklı noktalarından gelen tehditlere karşı maksimum girişim budur. Amerika Çin'den gelen stratejik sorunlara odaklansa bile bu durum gözden kaçırmamalıdır.
Aslında bu açıklamalar Amerika'nın Fars Körfezi bölgesindeki filolarını korumak ve Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki askeri üslerini korumak istediğini gösteriyor. Washington makamlarının güvenlik anlaşmaları ve taahhütlerine bağlı kalma iddialarına rağmen Amerika'nın rezil rüsva bir şekilde Afganistan'dan çekilmesinin bu ülkenin imajına büyük zararlar verdiği aşikardır.
Gerçekte bu çekilme ve kaçış dünya genelinde Amerika imajına büyük zarar verdi ve Washington'un ortakları gözündeki konumunu zayıflattı. Hale sitesi ise bu hususta şu yazıya yer verdi. Amerika çıkışı sonrası Afganistan'daki çöküş, Washington'un küresel anlamda imajına acı zararlar verebilecek bir gelişmedir. Özellikle Çin ve Rusya'ya karşı büyük bir imaj kaybı yaşanacaktır. Amerika'nın Afganistan'daki skandal bir şekilde çekilmesi ve Biden'in bu savaşta da ülkede hedefleri gerçekleştirmeme itirafı Amerika'nın küresel imajını, verdiği vaatleri güveni tamamen zedelemiştir.
Amerikalı siyasetçi Henry Kissinger ise şu açıklamada bulunmuştur. Bu yenilgiyi telafi etmek için yakın gelecekte hiçbir stratejik adımın atılması söz konusu değildir. Amerika'nın ihmalkarlığı ortaklar arasında ümitsizliğe yol açmıştır. Düşmanları ümitlendirmiş ve gözlemcilerin kafalarının karışmasına yol açmıştır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda farstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 30. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Binbir Gece eseriyle ilgili konuşacağız.
Binbir Gece efsanesine dünya masalları ve efsanelerinin anası olarak adlandırmak mümkün. Öyle bir efsane ki, yüzyıllar boyunca Doğu dünyasında ağızdan ağza, göğüsten göğüse toplumların farklı kesimleri tarafından anlatılmış ve ruhsal, etik, inançsal, hayal ürünü ve isteklerini barındırmıştır.
Aslında Binbir Gece masalları sırf edebi açılarından değerli değildir. Binbir Gece, Batı Asya'nın orta çağlar ve yeni çağın başlangıcındaki sosyal tarihinin önemli bir kaynağıdır. Ancak her şeyden önemli olan husus, bu masalların yaratılmasının bir kadına atfedilmesidir. Belki de dünyada kadınların ürünü olan biricik küresel eserde Binbir Gece masallarıdır. Öyle bir kadından söz ediyoruz ki zeki ve dahidir ve kana susamış hayvanlar misali hüküm sürmeye başlayan bir kralı kültür ve farkındalık ile tanıştırıyor.
Binbir Gece masallarının ana çerçevesini oluşturan masal Şehrazad ile Şehriyar'ınkidir. Efsaneye göre Pers Şehinşahı, Şahlar Şahı Şehriyar, eşi kendisini aldatınca tüm kadınlardan intikam almaya karar verir. Her gün bir bakire kız ile evlenir ve beraber oldukları gecenin sabahı kızın kafasını vurdurur. Bu masalların çoğu antik İran ve Bağdat'ta geçmektedir. Bu masalların İran kökenli olduğu ve Hezar Efsan'dan alıntı olduğu belirtilmektedir.
Binbir Gece'nin Farsça versiyonu ise Kacarlar döneminde Abdüllatif Tesuci tarafından çevrilmiş ve bastırılmıştır. Tesuci kitabın adını Binbir Gece olarak çevirmiş ve kitap aynı isimle İran'da ün yapmıştır. Bu kitaptaki masallar komik, etik, adalet taleplik, özveri ve mertlik, farklı milletlerin gelenekleri ve görenekleri, sosyal sorunlar, yolculuklar ve dünya harikaları ve benzeri konulardandır.
Binbir Gece kitabı 3 temel versiyona ayrılmaktadır. Ahamenişiler dönemi öncesi Sanskritçe olarak yazılan Hint versiyonu, Sanskritçeden Farsça'ya çevrilen İran versiyonu, ve 8. yüzyılda Pehlevice'den Arapça'ya çevrilen Arap versiyonu. Tüm çevirilerde yeni masalların eklendiğini ve söylemek mümkündür. Binbir Gece devamı olan 11 masaldan 41 uzun masaldan ve 202 kısa masaldan ve klasik masallar halinde anlatılan onlarca el yazma masallarından oluşmaktadır.
Birçok araştırmacı bu eserin tamamen İran kökenli olduğunu ve orijinalinin Aşganiler dönemine yani 2000 yıl önceye kadar ait olduğunu düşünüyor. Daha sonra ise Hint masallarının da ona eklendiğini, İslami dönemde de Arap hikayeleri ve efsanelerinin eklenmesinin ardından Mısır, Yunan ve Yahudi masallarının da bu esere eklendiğine dair düşünceler ileri sürülmektedir.
İranlı piyes yazarı Behram Beyzai bu hususta araştırma yapmış ve tarihi belgelere dayanarak Binbir Gece eserinin İran asıllı olduğunu kesin bir şekilde ileri sürmüştür. Ona göre bu eserin temel masalları İran'a aittir. Yine ona göre bu eserin temeli Şehzad İran'a aittir.
Bu İranlı araştırmaya göre bu eserin çekirdeği ve temel hikayesi şu şekildedir. İki kardeş şehzade olan Şehriyar veya diğer ismiyle Şehrbaz ve Şahzaman eşleri tarafından aldatılırlar. Şahzaman kraliyeti bırakır ve kardeşinin diyarının yolunu tutar. Şehriyar da eşinin onu aldatmasının ardından bu durumu telafi etmek ve intikam almak için her gece bir kızın nikahını kıyıp ardından da onları öldürtmeye başlar. Artık şehirde kız bulunmaz olur ve kralın sadrazamı Şehzad ve Dünyazad isimli kızlarını kralın nikahına sunar.
Şehzad nikah gecesinde Şehriyar'a onun masalları ile uyuduğu kardeşinin olduğunu söyler ve son kez olarak onun masallarını dinlemek ister. Kardeşi Dünyazad getirilir ve masal anlatmaya çalışır. Bu masallara bayılan kral bir sonraki günde de masalların anlatılmasına müsaade edip Şehzad'ın öldürmesini erteler. Bu masal anlatma olayı her gece devam eder ve sonunda bin bir gece masal anlatımının ardından Kral Şehriyar önceki adetini bıraktığını ve artık kadınları ve kızları öldürmeyeceğini açıklar.
Şarkıyatçılar ise bu masalların yüzyıllar boyunca anlatılmış ve hazırlanmış metinlerin bir araya gelişiyle ortaya çıktığını ve 13. veya 14. yüzyıllarda kitap halinde ortaya çıktığını düşünüyorlar. Binbir Gece eserinin bir yazar tarafından yazıldığını düşünmek yanlış bir saptamadır. Gerçekte kolektif bir eserle karşı karşıyayız. Böyle bir eser yüzyıllar boyunca hazırlanmış ve farklı görüşler ve kültürlerden etkilenmiştir.
Bu kitapta dört tür hikayeyle karşılaşmak mümkün. İran'a ait masallar ve Şehname ile aynı köklere sahip masallar ve Müslümanların fetihlerinden ardından İslam'ı uyarlanan masallar ki bu eserin çekirdek bölümünü oluşturmaktadır. Bu tür masalların özelliği tahayyül açısından, dehşet vericilik açısından zengin olmak ve cinlerin müdahalesine sahne olup hayvanların konuşmaları, dönüşümler ve metaformozullar ile dolu olmasıdır. Temel karakterlerin adlarının İran'a ait olduğu da belirtilmelidir.
Bu eserde görülen ikinci tür masallar daha çok sevda ve aşk ile ilgilidir ve Bağdat şehrinde Harun-ı Reşit hilafeti döneminde geçmektedir. Sarayda veya sıradan insanların var olduğu sonuçları ve sonları farklı olan birçok tılsımlı ve büyülü aşk olayı bu masallarda anlatılmaktadır. Bu eserde görülen üçüncü tür masallar ise şu şekildedir. Bir dönemler en tanınmışları arasında denizci Sinbad'ın da bulunduğu denizci masalları çok yaygındı. Bu masalların ilginç olan yanı yalanlar ve doğruların ince bir detayla ayırt edilebilmesiydi. Bu masallar pusula ve usturupla sahip olan Basra şehrinden dünyayı keşfetmek üzere yola koyulan denizcilerin ilk destansı anlatılanları sayılıyor.
Tahran Radyosu.
Binbir Gece kitabındaki dördüncü tür masallar, Kahire şehir kültüründe ortaya çıkan masallardır. Bu tür masallar, kahramanlara maceracılıkları, hiciv veya espri olarak ele alınmaları etrafında oluşmuş ve bir yandan da zengin kesimin keyif dolu hayatlarını anlatmaktadır. Tabii hiçbir kesime uymayan masallar bu kategoride yer almaktadır.
Binbir Gece, kadınların pek de aktif ve belirgin rol oynadığı çok milletli edebi metinlerden biridir. Masalların kahramanları genellikle dirayetli ve akıllı kadınlardır. Öyle kadınlar ki akıllıca masallarıyla despot ve tiran krallarını bile farkındalık aşamasına götürüyor. Şehrazad'ın Binbir Gece sürecinde masal anlatma şekli ve de özelliklerinin ele alınması, onun kardeşinin hayatını kurtarma yönündeki insani gelişiminin tamamen dirayete ve uzak görüşlülüğe dayalı olduğunu gösteriyor.
Kadınların bu eserdeki aktif rolü çerçevesinde güçlü, kurnaz ve büyücü kadınlar Şehrazad tarafından anlatılmaktadır ve masal anlatımı sürecinde akıllıca bir denge sağlanmaktadır. Masallarda kadınların durumu Binbir Gece ardından yaklaşık 3 yıl sonra iyiye gitmektedir. Şehzadın davranışları ve de masalların sonunda Şehriyar ile kısa sohbetleri hastaların tedavisinde uyulan psikolojik ilkelere uygun olarak gerçekleşmektedir.
Binbir Gece eserinin bir başka özelliklerinden biri de gösterim ve görsel kabiliyetleridir. Bu durum ise bu eserin uzun yıllar boyunca sinemaya ve televizyona uyarlanmasına neden olmuştur. Bu eserin içinden çıkarılan irili ufaklı masallar bu eseri farklı yönlere çekmektedir.
Abartmadan Binbir Gece masallarının Doğu dünyasının en beğenilen anonim eseri olduğunu söylemek mümkün. Bu eser her ne kadar sembolik olsa da uzun yıllar Doğu diyarını tanıtmış, özellikle Batı Asya bölgesinin sırlı dünyasını da gözler önüne sermiştir. Bu kalıcı eser İran, Hindistan, Arap diyarının eski efsanelerinden ve masallarından oluşmuş, Vantik Hindistan, Sanskrit metinlerinden ve İran'ın Pehlevi dönemine yazılanından toplanmıştır.
Arjantinli yazar Jorge Luis Borges, Binbir Gece eserinin edebi bir hazine ve milletlerin ötesinde bir eser olduğunu belirtiyor. Borges, tüm eserlerini Binbir Gece'ye borçlu olduğunu anlatıyor ve bu eserin Giovanni Boccaccio, James Joyce, John Bart, Walter Scott, Orhan Pamuk, Edgar Allan Poe ve benzeri büyük edebi isimleri etkilediğini vurguluyor. Buna ilaveten Ali Asgar Hikmet, Celal Settari ve Behram Beyzai gibi İranlı araştırmacılar da bu eserin kökenleri hususunda araştırma yapmış ve bu eser hakkında önemli değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
İran Üniversitesi hocası ve araştırmacı Muhammed Rıza Şefi Ketkeni, son dönemde yayınladığı notunda şu ifadelere yer verdi. Medeniyet tarihi ve insanlık tarihi, kültürel, sanatsal, dini ve ekonomik merkezler ve ağların şekillenme zinciri veya bu ağlar ve merkezlerin taşınması ve yok olmasının sonucudur. Örneğin eski çağlarda cazip bir hikaye şekillendiğinde yavaş yavaş kültürel alandaki yaygın daha ufak tefek hikayeler ve içine alır ve bütünleşik bir hikaye haline getirir. Binbir Gece bu durumun küresel ve parlak örneğidir. Kültürel bir ağ olarak varlığını sürdürmüş ve günümüze kadar gelebilmiştir.
Böylece Binbir Gece'yi geniş çaplı kültürel bir etkileşimin sonucu olarak görmek mümkün. Tarihi bir süreç içerisinde antik çağdan çağdaş çağa gelen dinamik, akışkan ve parlak bir eserden söz etmek mümkün.
Muhterem dinleyiciler, kitabın konu meselini dizi sohbetimizin 30. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.